podcast dinle.
Efendim iyi akşamlar dileyerek söze başlıyoruz. Bize Herakleitos alemi ikiye ayırarak anlatıyor. Tam bunları kullanmıyor ama bu çıkarımı yapmama cevaz verecek bir takım ipuçlarını sunuyor. Gerçeklik dünyası sürekli oluş ve yok oluş, oluş yok oluş dizisinden ibarettir. Bunu da nitekim ırmak benzetmesine, ırmağa benzeterek anlatıyor bize. Gerçeklik bir ırmağa benzer diyor, akan bir suya ve aynı suya iki kere giremezse çünkü aynı su yoktur diyor. Hem su değişiyor hem sen değişiyorsun. Sürekli bir değişme olayı var. Ama bu sürekli değişmeyi anlamlandırıyoruz. Değişmenin kendisi anlamlandırılamaz. Bir yerde durmak lazım. Ve o sürecin durdurulmuş hali, yani süreçten çıkmak, akışın dışına çıkmak düşünceyle mümkündür. Gerçeklik dünyası var olanlardan ibarettir. Var olanlardan ibarettir. Ne varsa, karşımıza ne çıkıyorsa o bir var olandır. Şu bir var olandır. Bu bir var olandır. Sizler, ben, kara tahta, her şey bir var olandır. Bu birbirinden kopuk nesneleri algılıyorum. Algılıyorum yani duyu verilerine ne sahibim ama bunları anlamlandıramıyorum. Yani buna ne demek anlamlandırmak? Şunu görüyorum. Ne diyorum? Bu bir çay bardağı diyorum. Şu bir su bardağı diyorum. Kum saati diyorum. Bunu veya işte bunları, sizleri, kendimi bu var olanlar dünyasından çıkararak, sökerek başka bir aleme yönelip orada belli bir yere bağlıyorum.
Varlıklaştırıyor muyum?
Varlıklaştırıyorum. Bardaklar var. Şu bir bardak, bu bir bardak. İşte ne bileyim, başka da bardak yok bunda. Bunlar birbirinin aynısı mı? Hayır. Hepsini aynıymış gibi niteliyorum. Bardak diyorum. Oysa bardak diye bir şey yok. Şu bardak var, bu bardak var, şu kişi var, bu kişi var ama bir kişi, insan yok ortada. O bir düşüncedir. Düşünceye geri götürüyorum. Felsefenin en zor noktasıdır bu. Anlatılması olağanüstü zor olan bir olay. Lüzumlu mu? Beşer hayatımız için hiçbir önemi yok. Ama insansak olağanüstü önemi var demek. Dedik ya, insan maneviyatla yüklü bir varlıktır. O maneviyatın ana taşıyıcısı akıldır. Akıl yoluyla dünyayı kuruyorum, inşa ediyorum. Kargaşadan, karmaşadan düzgünlüğe yöneliyorum. Bunu dedik, düşünce bağlamında, düşünce aleminde gerçekleştiriyorum. Düşünce kendi kendine ortaya çıkmıyor. Düşünce insana mahsus bir başka büyük olayın içinde cisimleşiyor, tecessüm ediyor. O da dildir. O da dildir. Dil olmasa düşünemeyiz. Düşünemezsek düşünce ortaya çıkmayacak. Düşünce ortaya çıkmıyorsa dünyayı kuramayacağım. Ben de kalıtımım çok eksik olmasından dolayı, kalıtımımın eksik olması yüzünden düşünmeden yaşamam mümkün değil. Hayvanlarda, bitkilerde gördüğümüz o yaşama olayını insan düşünemese beceremeyecektir.
Ama gündelik hayatta böyle düşünmeden, kendiliğinden böyle
kendiliğinden hiçbir şey olmuyor.
Şeyler yok mudur?
Hayır.
Ya önceden düşündüğümüz şeylerin o içselleştirilmesi.
Ne yapıp ediyorsak düşünmeye dayalı olarak yapıyoruz. Ve düşünmenin olduğu yerde düşünceler, dolayısıyla kavramlar var. Borneo'da karşılaştığım yepyerliler belli bir takım yaprakları topluyorlar. Onları işte hazırlıyorlar, yiyorlar. Belli böcekleri yiyorlar vesaire. Bütün bunlar kavramdırlar. Onların dilinde yedikleri bitkiler, hayvanlar belli adları var. Suya da bir ad veriyorlar, ona bir ad veriyorlar, buna bir ad. Demek ki bunlar kavramları var. Kavramla düşünüyorlar. Az, seviyesi düşük, doğru ama var. Cherokee yerlileri Amerika'da, onların dilinde mesela yıkanmak yok. Elimi yıkıyorum, başka bir kelime. Yüzümü yıkıyorum, başka bir söz. Çocuğumun başını, saçını yıkıyorum, yine ayrı bir söz. Her yıkama edimine ayrı bir söz bağlamışlar. Ama o tek tek sözler bile kavrama giden yollardır. Tamam. Genel bir yıkama yok. İşte vücudumu, elimi, kolumu bilmem neyi yıkıyorum. Demek ki yıkanıyorum diyemiyor. O demek ki çıkmıyor orada. Ama bu onların dininde hiç kavram yok anlamına gelmiyor. Yine kavramları var. Gene bir vesileyle anlatmıştım. Mesela Malayca'da yaz kış adları yok. Çünkü yaşadıkları ortamda böyle bir olayla karşılaşmamışlar. Kışla karşılaşmamışlar. Dolayısıyla yazı da belirlemeye imkan yok. Karşıtlarıyla belirliyorsun. Bundan da bahsettik. Diyalektikte. Şimdi bütün yaşama edimimiz düşünmeyle bağlantılı. O halde diyor Parmenides, o var olanlardan bahsetmenin bir alemi yok. Yani var olanlar esastır diyor Herakleitos. Onlardan hareketle biz bir şey kuruyoruz, cümle kuruyoruz. Bahar geldi, çiçekler açtı. Tamam diyoruz. Bunu sabitleştiriyoruz. Ne kadar çiçek varsa bunlar açmış. Böyle bir şey yok halbuki. Açmayan çiçekler var, açanlar var. Çeşit çeşit çiçekler var. O çeşitliliği biz aşıyoruz. Çiçek dediğimiz bir uydurma. Düşünce bir uydurmadır. Geneli, ne dedik biz? Geneli görmek. Genelleştirme. Ve bunu, burası çok önemli bir olay. Bunu Hint-Avrupa dillerine mahsus bir aletle gerçekleştiriyoruz. Sabitlemeyi, uydurmayı, o durdurmayı, o akışkanlığı gidermeyi var olmak fiiliyle sabitleştiriyoruz. Bu tabii uydurmadır. Türkçe'de böyle bir şey yok. Bütün Hint Avrupa dillerinde bu var. Madem en genel geçer İngilizcedir, onda örneğini verelim. To be. İşte I am diyorsun. You are diyorsun. He, she, it. Is. Üçüncü tekil şahıs. Türkçe'de var mıydı? Bu çok eskiden olmuş olması lazım. İmek. Kaybolmuş. Bir tek dili geçmiş zamanla sigalarında gelmiş idim. İdin. İdi. İdik. İdiniz idiler. Bu buradan geliyor. Ama bunu kullanmıyoruz artık. Bu çok uzun süredir kalkmış. Gelmiştim. Hatta bunu böyle ayırmak çirkindir. Bazıları buna çok rağbet ederler. Şu fiilin geçmişini kullanmayı marifet sanırlar, değildir. Gelmiştim demek daha doğru. Artık bu yok. Şimdi şu, bunun Türkçedeki karşılığı yok. Dirdir ekleriyle ifade etmek isterler. Yapmacıktır. Tabak masanın üstündedir. Masadadır. Halbuki tabak masada desen de yeter. Lüzum yok o dire. Ama İngilizce'de, Hint Avrupa dillerinde, Farsça'da, Rusça, şeyde, Almanca'da, Latince'de, neyse hangisini ele alırsan al, bunu kullanmak mecburiyetindesin. Cümle kuramazsın bunsuz. Bu olmuyor. Bütün Hint Avrupa dillerinde bu bulunan bir alettir. Bunsuz dediğim gibi cümle kuramıyorsun. Kimsin? Ali'yim. I am. Ne kullanmak mecburiyetindesin. I Ali diyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani o süreci ifade eden nedir? Olmak. Bunun İngilizcesi to become. Gerçeklik budur. Sürekli bir oluş halidir. Mu sun'idir. Hint Avrupa dillerinin dışında felsefenin, üstün felsefenin yapıldığı bir dil Arapçadır. Ve Arapça yahut da İslam filozof, Müslüman filozoflar bu noktada son derece zorluk çekmişlerdir.
Vücut kullanılması.
Tabii.
Bununla mı?
İbn-i Sina onu uyduruyor. Tıpkı bizim burada şimdi var olmayı uydurduğumuz gibi o da vücudu şey yapıyor. Uyduruyor.
Ama tam karşılığı olmuyor diyorsunuz.
Yok yani lüzumsuz. Lüzumsuz. Şimdi bu nerede ortaya çıkıyor dedik ya düşüncede. Zihin dünyamızda. Orada durduruyoruz oluşu. Ve ancak durdurulma durumunda idrak edilebilir. Hareket halinde, ondan daha önce bahsetmiştim. Suya düştüğün vakit çırpınıyorsun. Sonra kendini bir düzlüğe çıkarıyorsun. Ve orada durumunu, içine düştüğün durumu mütalaa ediyorsun. Hareket halinde yapamıyorsun bunu. Durdurmak zorundasın. Felsefe de bu yüzden hep durma noktasında yapılan bir iştir. Ve felsefenin uzantısı olan bilim. Hareket halinde yürümüyor bu. O halde diyor Parmenides ne lüzum var diyor oluştan bahsetmeye. Anlamıyoruz diyor onu. Ne zaman anlıyoruz? Durdurduğumuz vakit. Yani varlıklaştırdığımızda ve varlık ile düşünce örtüşüyorlar diyor. Bakın ne diyor. Oluşmaya hüküm giymiş, dolayısıyla da süreklice değişip dönüşen varlığın birliğini dış gerçeklikte, nesneler dünyasında değil, düşünen varlık olarak yalnızca kendi bilincimizde yakalayabiliriz. Orada ilkin kendi benimin birliğini kavrayabiliyorum. Önce yapmam gereken benimin birliğini. Bugün gene saçma sapan aptalca modalar, ego, ben demek. Niye yani? Ne lüzumu var ille ecnebi bir şeyi kullanmak? Orada ilkin kendi benimin birliğini kavrayabiliyorum. Ama bunun yanında ben olmayıp beni saran, oluşmakta olan birliği de görebiliyorum. Etrafımdaki birliği kendi birliğimden hareketle kavruyorum. Kendi birliğimi sağlayamasam, onun için hep bütün bu bilgeler kendine dön, kendini tanı diyorlar. Yunus dahil.
Özneyi merkeze alma. Özneyi merkeze alma.
Özneyi, evet. Çünkü düşünce öznede ortaya çıkıyor. Felsefede kıyametler koparan da işte bu son önermede ifadesini bulan düşünce olmuştur. Eski çağ felsefesinin ilk aykırılıklarından, çatışmalarından biri Herakleitos ile Parmenides arasında ben olmayan, beni saran, oluşmakta olana ilişkin birliğin görülebilip görülemeyeceği konusunda çıkmıştır. Şimdi alıntı yapıyorum Parmenides'ten. Alıntı. Tek düşünülebilen düşüncedir. Zira neye ilişkin, neyle ilgili olduğunu bulamayacağın düşünce yoktur. Yine ne olanın ne de olacağın dışında bir şey vardır. Çünkü olanı da olacağı da kader sabit ve hareketsiz kılmıştır. Bunun için bütün bunlara ölümlüler, yani insanları kastediyor, adlar takıp adların gerçek olduğuna inanmışlardır. İşte idealizmin kökü buradadır. Düşüncenin gerçek olduğunu tasavvur ediyoruz. Gerçeklik düşüncemdedir. Çünkü ancak düşüncem yoluyla çevremi, dünyayı tanıyabiliyorum. Anlam vermek merkez dedik ya, düşünceyle anlamını verebiliyoruz. Oluşma ile bozulma. Oluşma ile bozulma. Var olmak, yok olmak. Bunlar düştür diyor. Bunlar uydurmadır. Gerçeklik bölünmez, parçalanmaz bir bütünlüktür. Onu dolduran, onda boşluk bırakmayan varlıktır. Varlık bir bütünlüktür. Hiçbir şekilde boşluğa izin vermez. Yoktur öyle bir şey.
Zaman ne orada oluyor peki bu durumda?
Zaman da varlığa bağlıdır.
Yani ama o hani sabitse, hareket yoksa zaman vardır diyebiliyor muyuz?
Yoktur tabii. Onu da biz uyduruyoruz. Süreçlilik var doğada ama Parmenides o süreçliliği kabul etmiyor. Pratik sebeplerle biz zamanı kullanıyoruz. Anlaşabilmek için. Bu tamamıyla uhrevi bir anlayışı getiriyor. Ahiret anlayışını. Son derece ne diyeyim size, dine batmış bir görüş. Ne bölünebilir Aynıdır zira her yanı, ne de şurası daha dolu, orası daha boş kalır, bozacak biçimde bağdaşmışlığını. Dop doludur ama neyse onunla, süreklidir işte bundan dolayı. Olan çünkü bitişiğinde bulur yine olanı. Şimdi bu durumda bunu biz esas aldığımızda Herakleitos'un diyalektiği güme gider. Lüzum kalmaz diyalektiğe. Tamam mı? Ama bu demin söylediğim gibi gerçekliğin, var olanlar dünyasının inkarı anlamına gelir.
Hocam bu diyalektiği dediğiniz güme götürüyor ama aynı zamanda o formal mantığın da kapısını aralıyor.
Formal mantığın kapısını aralıyor. Durağan bir mantık. Durağan bir mantık.
O özdeşlik ve çelişmezlik.
Aynen o. Şimdi o şimdi dediğin suniliktir. Yapmacıklıktır.
Formal mantık.
Tabii. Hı. Tabii. Sabah akşam ötüyorum ya, felsefe, bilim insanı yaşatmaz. Buradan ileri geliyor. Çünkü yaşanan dünyada biçimsel mantığın, formal mantığın yeri yok. Tamamıyla bir uydurmadır. Burada küçümseme babından kullanmıyorum. Yani Frenkçe'de fiksiyon dedikleri. Bir kurgu diyelim. Uydurma iyi olmadı. Kurgudur.
Sapma diyebilir miyiz hocam? Sapma.
Evet. Gerçeklikten sapma olarak görülebilir. Tabii Parmenides hemen şunu soracaktır bize. Madem gerçeklikten sapma diyorsun. Gerçeklik nedir peki diyecek. Bana gerçekliği bu hakikata, düşünceye, varlığa dayanmadan, oraya geri gitmeden Herakleitos'un da gördüğü hatayı tekrarlamadan anlat o zaman bana diyecek gerçekliği. Herakleitos gerçeklikten bahsediyor değil mi? Her şey akıyor. Neye göre sen bunu tespit ediyorsun diye soruyor. Sorar. Soruyor mu sormuyor mu bilmiyoruz ama.
Görüyoruz deriz hocam. Çok basitinden hani görüyoruz, gözlemliyoruz onu. Hayır. Diye cevap verebiliriz.
Neye dayanarak gözlüyorsun?
Yani duyularıma göre.
Ha, duyularım bir şey söylemiyor sana.
Ama işte o duyularımdan edindiğim tecrübe en nihayetinde beni o akıl düzlemine fırlatmıyor mu hocam?
Başımı vuruyorum, au diyorum. Bir gerçeklik, bir gerçeklik. Nereye vuruyorum? Kayaya. Var mı kaya diye bir şey? Yok. O bir kavram. Bir düşünce. Evet doğru, sert bir şeye vurdum. Acıdı. Nasıl belirleyeceğim? Size o mağara yaşantımı anlatmıştım galiba Afganistan'da, bilmiyorum. Hani mağarada bütün bir gece hayatımda uyuduğum en yumuşak zemin. Meğer şey
yarasa.
Yarasa pisliğiymiş üstü. Bunlar hepsi birer kavram. O zaman o ana değin düşünmedim. Sadece hissettim, duydum. Yumuşacık bir şeyin üstündeyiz. Oh ne güzel, ne keyif. Ondan sonra uyanınca, anlayınca, kavrayınca, anlamlandırınca şok geçirdim. Yaşadığım cennet hayatıydı. Anlama işin içine girince cehenneme döndü. yarasa pisliğin üzerinde yatmışım, ne iğrenç bir şey demişim. Halbuki doğada iğrençlik falan diye bir şey yok. Herifler böyle baş aşağı bizi seyrediyorlar. Ayaklarından tavana yapışmışlar. Bunlar hepsi birer kavram. Hepsi düşüncede kendini veren, gösteren olaylardır. Hayvan bunu görse, bir herhangi bir işte kedi, köpek, neyse at, şu bu. İçgüdüsü onu bir tehlike olarak bildiriyorsa kaçar yahut da saldırır. Ama bende bir içgüdü olarak çıkmıyor bu. Daha doğrusu toplumsal bir içgüdü ortaya çıkıyor. Bunları kavram olarak belletmişler bize ve kavram olarak yaşıyoruz. Misafirliğe gitmiştik. Kızım çok küçüktü, daha 1,5 yaşında filandı. Kışın soba yanıyordu. Hanımlar mutfakta çan ediyordu. Ben de içeride bununla oturuyorum. Durmadan sobaya yanaşıyor. Sobanın üstünde de böyle su filan kaynıyor. Bir türlü rahat edemiyorum. Yani her an sobaya yapışacak gibi koşup duruyor ortalıklarda. Sonunda aldım bunu, parmağını iyice bir tükürükleyip sobaya şöyle bir yapıştırdım. Feryadı figan. Tabii annesi koştu geldi, ne oldu, ne bitiyor falan. Yok bir şey. Bir daha o sobaya yanaşmadı. Soba ve yakıcılık. Soba tehlike birleşmiş oldu. Küçük çocuklar da kavram yok gayet tabii. Sen öğretiyorsun. Çocuk gelip sorar. Bu nedir der. Yahut işte evet bu nedir? Masadır dersin. Biraz sonra gider ona dokunur. Baba bu nedir? Evladım biraz önce söyledim ya işte masa. Halbuki çocuk çok haklıdır. O bundan tamamıyla farklı bir şey.
Çocuk hep tikel tikel bakıyor.
Tabii, gayet tabii, gayet tabii. Tümel uydurulan bir olaydır. Yani yeryüzünde masa kavramının dolaysız temsilcisi yoktur. Elçisi yoktur. Çeşit çeşit masa var. Hatta bunların kimisini masa demeye bir şahit lazım. Çok ultramodern şeyler de var. Bütün ultramodernlerde olduğu gibi saçma sapan masalar da var mesela. Masa deniliyor yine. Bu bakımdan Parmenides tutarlılığın, mantık tutarlılığının en önemli işaret fişeğini atıyor. Ama Herakleitos'un taksimi de yabana atılır cinsten bir şey değil.
Herakleitos daha aklı selim bakıyor, evet, diyebilir miyiz?
Tabii. Parmenides demin dediğim gibi mantık tutarlılığının idealist örneğini veriyor. Bu ideanın nereden geldiğine bu vesileyle geçelim. Buraya kadar Sokrates öncesi dediğimiz hazırlık dönemini gördük. Buradan Sokrates'le birlikte felsefe bilimin ortaya çıkışını ele alalım. Bazı filozoflara göre, ki bunların başında Nietzsche gelir, felsefe bilimin doğuşu, ortaya çıkışı insanı masumiyet döneminden çıkarmıştır. Zorunluluklar çerçevesine sokmuştur.
Hocam biraz o masumiyet dönemini çocukluk döneminden çıkmak
çocukluğun
gibi
çocukluğun masumiyeti, zorunlulukların olmaması ve burada çok tuhaf bir örtüşme var. Zorlayıcı dinler şeyler yani vahdet vahiy dinleri ile felsefenin oluşumu, felsefe bilimin oluşumu üç aşağı beş yukarı paralel gitmiştir. Bir Yahudilik çok önce ortaya çıkmış ama yayılmamıştır. Yayılan, evrenselleşen iki dinden bahsedebiliriz. Hristiyanlık ve Müslümanlık. Bunlardan önceki dinler çok tanrılı dinler, şamanlık, işte fetişistlik, totemcilik,
animistlik gibi.
Çok düşük seviyede onların dayatmacılığı. Bundan uzun boylu bahsetmiştik. Aile dini, hane dini demiştik. Haneleri, küçük toplulukları bağlayan tarafları vardı. Büyük çaplı bir bağlayıcılığı yoktu. Tabii bu vahdet vahiy dininin en müstebit tarafı benim sürgit gece gündüz her an her lahza görünmez üstün bir varlık tarafından denetleniyor olmamdır. Böyle bir şey yoktu. Yasaklar vardı, cevaz verilen şeyler vardı ama günah ve sevap olayı yoktu.
Dolayısıyla sorumluluk da yoktu.
Burada muazzam bir yenilik var. Ve buna muadil, bunun dengi felsefe bilimde söz konusu. Özellikle İslam'da tabii o özdeşlik, felsefe bilimin dayandığı özdeşlik çok kalın çizgilerle çıkarılmış bir olaydır. Kul kuldur, Allah Allah'tır. Arada geçiş, karışma şey yoktur. Ne diyeyim size?
Ruhbanlığın olmaması bununla ilgilidir. Bu dediğinizle
ilgili. Tamamıyla bununla ilgili bir şey. Şimdi dönelim biz yeni dönemimize. Ne kadar zamanımız kaldı? Fazla kalmamış. Kısaca şuna girelim. Sokrates ne zaman doğmuş bakayım?
470 olabilir mi hocam? Öyle hatırlıyorum ama. 469'da.
Öyle mi?
469 diye hatırlıyorum ama çok emin değilim.
5. yüzyılın ortalarında, şimdi tam sabrım da yok onu buluncaya kadar. Atinalı ilk filozoftur. Yani bilgeler var tabii Atinalı olanlar ama adı sanı işitilmiş. O kadar da işitilmiş ki yani
469 hocam.
Doğru. 469. 469. 469'dan 70 çıkarın ölüm tarihi.
399.
399
hocam.
Bu tabii olağan bir ölüm değil, idam ediliyor. Parmenides'ten aldığı hızla kendini tamamıyla kavram araştırmasına veriyor Sokrates. Hayatından şimdi bahsetmeyeceğim. Daha önce bahsettim zaten. Annesi ebe, babası taş ustasıydı dedim. Ömrünün büyük bir kısmını asker olarak geçiriyor. Şeyle söyleyin adını, Peloponez Savaşları'yla geçmiş bir ömür. Bunların arkasından kendini kavram araştırmasına adıyor. Niye kavram araştırmasına adıyor? Çünkü halis insan akıl sahibi varlıktır. Akıl sahibi varlık kavramlarla, yani düşüncelerle yaşar. Bakımdan düşünceler nasıldır? Neye benzer? Nasıl olmalıdır? Sorusuyla ortaya çıkıyor. Ama insanın ihtiyaç duyduğu düşünceleri ele alıyor. Birinci derecede. Öncelikle ihtiyaç duyduğumuz düşünceler.
Pratik, hayatta karşılığı olan anlamında mı?
Sadece hayatta karşılığı olan değil. Acilen muhtaç olduğumuz düşünceler. Bunlar edeptedir. Edebe ilişkindir. Edepten hareketle ahlak dediğimiz felsefenin en önemli dallarından biri olan ahlakı inşa ediyor. İnsanı yaşatan öncelikle edeptir ve ahlaktır. İncil'de harikulade bir ibare vardır. İnsan yalnızca ekmekle yaşamaz. Ekmek lazım mı? Lazım. Ama ekmeği de zaten insan pişiriyor. Hazır bulmuyorsun doğada. Malzemesini buluyorsun ama ekmeği sen pişiriyorsun. Sen hazırlıyorsun. İşte bu ekmeğin pişirilmesi, hazırlanması çok çetrefil, uzun boylu işlemler gerektiriyor. Bu işlemlerin kimisi doğada bulduğun malzemeleri işlenmesi anlamına gelen zanaattır. Tekne Yunancasıyla. O tekneyi, o zanaatı mümkün kılan en insani etkinlik edeptir. O edebi meydana getiren kavramları deneye koşuyor. Sınamaya koşuyor. Başka bir deyişle bizleri yaşatan edep değerleri ne kadar hepimize ortaktır. Bunlardan her birimiz ne anlıyoruz? Bunları çok farklı bir biçimde değerlendiriyorsak, o durumda birlikte yaşayamayız. Sözün bittiği yerde kavga başlar. Kavganın yer aldığı ortamda hayat biter. Ölüm vardır orada. Birinci vazifen insan olarak ilk ödevin yaşatmaktır.
Yaşamak mıdır, yaşatmak?
Yaşamak ve yaşatmak. Yaşaman için yaşatman lazım. Seni yaşatacağım ki sen de beni yaşatasın. Buradan Eflatun'a geçiyoruz. Yani Sokrates'in neyi nereye kadar götürdüğünü tam açık koyamıyoruz, bilmiyoruz. Bunu biz, yani tanıklıkları var tabii ama Eflatun'un izlemiş olduğu yöntem ikisinin arasındaki sınırı kaldırıyor.
Hocam, Eflatun'a geçmeden şöyle bir soru sorayım. Sizin kanaatinizi merak ettiğim için soruyorum. Sokrates neden yazmadı? Yani sizce niye yazmadı?
Yine Eflatun'dan aldığımız tiyo sonucu Sokrates'in mütedeyyin bir adam olduğunu görüyoruz. Mütedeyyin ile dindar bir ve aynı şey değil. Evet. Bu Farsçadır, bu Arapça. Şurası bunun da Arapçadır tabii. Takısı Farsçadır. Ama Farsça'da kullanılır bu. Biz de oradan almışız. Zaten her şeyi bir yerden kapıyoruz. Bu saf Arapça. Bir yerden kapıyoruz ama dehamızı da çok küçümsemeyelim. Osmanlıca olağanüstü güzel bir din. Olağanüstü yüce bir din. Bunun bir örneği de bu ikisi arası. Aynı anlama geliyor. Dine mensup olmak. Dinin gerektirdiği biçimde yaşamak. Ama bu ikisi Osmanlı Türkçesinde gölge farkları var. Nüans, gölge farkları var. Tamam, bu da bunun gibi dinin gerektirdiği bir biçimde yaşamayı getiriyor. Yalnız burada dinin kurallarını çok aşikar etmiyorsun. Göstermiyorsun. Daha üstü kapalı, daha gizli kapalı bir biçimde dinin gereklerini yerine getiriyorsun.
Biraz melami meşreplik gibi.
Melami meşrep, güzel söyledin. Evet. Böyle bir tarafı var. Ve dini bir bütün olarak alıyorsun. Bir bütün olarak aldığında dini, edebin yeri %80. Muamelat, yani ibadet kısmı da %20 falan kalıyor. Bu %30 olsun.
Dindar daha ibadet kısmına odaklanan.
Evet, ve aşikardır. Bu, her bakımda sözüyle, davranışıyla, her şeysiyle bu kendini daha böyle dışlaştırıyor. Bu örtüyor. Çok ama çok yakından biliyor, tanıyor olman lazım ki o kişiyi ve aynı zamanda dini, bu adam mütedeyyin diyebilesin. Aysa burada her tarafıyla bu saçıyor. Dini her tarafıyla saçıyor, gösteriyor. Biliyor musun?
Şu anda mütedeyyinden ziyade bu dindar ve dinci ayrımıyla şey yapıyorlar.
Beni şimdi getirme bu tarafa.
Tamam hocam.
Oraya bu ayrımı esas alalım. Sokrates'in tavrı mütedeyyin. Henüz tek tanrılı vahiy dininden çok uzaktalar. Ama orada bu bizim bilgelerimiz ve ilk filozoflarımızda çok güçlü bir vahdet vahiy anlayışı var. Bunun en bariz yankısını yahut yansısını Eflatun'da göreceğiz. Hangi taşı kaldırsan Eflatun'un altından tanrı çıkar. Yani ben bu kadar iki adamda görmüşümdür. Bu derece yoğun bir tanrı yaşayışını. Bir onda bir de Gazali'de. Yani başkaları da var mıdır? Orta Çağ Hristiyan filozoflarında mutlaka vardı. Ben bilmiyorum onları. Yani çok açıkça söyleyeyim. Ben Orta Çağ Hristiyan felsefesini bilmiyorum. Felsefede de yoğunlaştığın yöreler var. Zayıf kaldığın yöreler var. Yani nasıl ki bir makine mühendisi elektrik mühendisliğinden anlamıyorsa yahut da bir göz mütehassısı prostat ameliyatı yapamazsa, bu felsefede de böyle özelleştiğin, daha yoğunlaştığın yerler var. Mesela ben buraya kadar hiç sanat felsefesinden bahsetmedim. Çünkü bilmem. Çok açık bir biçimde benim sağım olmamıştır. Bir şey söyleyemem. Şimdi Eflatun'a geldiğimizde, senin sorunun niye yazmamış? Dine ve özellikle dinin en üst seviyesi demek olan mistikliğe ram olmuş insanlar söze aşıktırlar. Sözün yazıya geçirilmesi söze edilmiş bir hakaret. Söz canlıdır. Önce söz vardı, oradan ete kemiğe büründü diyor. Neden söz kutsaldır? Çünkü benim insanlığımı taşıyan sözdür. anlam vardır onda. Anlam kaybet, anlamı kaybetmek insanlığını kaybetmek demektir. İnsan olmak ile anlam anlamı kavramak örtüşen olaylardır. Ne yapıyorsak insan olarak bila kaydu şart ne beceriyorsak insan olarak anlam üzerinde yürüyerek yapıyoruz bunu. Ve o anlamı da taşıyan sözdür. Anlam kaybına uğrarız demek istiyor herhalde. Bunu ben çıkarıyorum. Sokrates.
Ben sizin kanaatinizi merak ederek sordum zaten bu soruyu hocam.
Ben böyle yorumluyorum.
Teşekkür ederim.
Zaten baştan da dedim. Benim yorumlarım, yani ben tarafsız olamam. Benim bir anlamlandırma kabiliyetim var. Senin var, onun var vesaire. Buna göre ben buraya kadar anlattım. Eflatun'un hocasına yüklediği böyle bir renk var. Gerçekten öyle miydi? Tam olarak bilemeyeceğiz.
Ama Eflatun'un o mütedeyyin insan olduğunu daha net biliyoruz değil mi?
Daha çok net.
O niye yazıyor o zaman?
O çok açık. Zaten o yüzden de İslam'da Eflatun el-İlahi diye geçer.
Böyle olmasına rağmen Eflatun neden yazıyor peki?
İstemiyor.
Yazmayı mı istemiyor?
İstemiyor ve ben öldükten sonra yakın diyor. Allah'tan
yakmıyor.
Kulak asmıyorlar buna. Ömründe kendisi yakabilir mi? Yakabilirdi. Ona artık eli varmadı. Çok büyük bir cinayet olurdu. Çok büyük bir cinayet olurdu. Yaktıkları veyahut da yok ettikleri olmuş. Şiirlerinden bir şey kalmamış. Ama çok şükür o söyleşiler hepsi mektuplarında büyük bir kısmı kaldı.
Hocam sözün kutsallığını bölmek istemezdim ama bu söz gerçekten bölünmeyecek bir sözdü ama.
Ne yapalım?
Ne yapalım?
Gerçeklik dünyasında yaşıyoruz.
Maalesef.
Podcast dinle.